Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 40.
Pablo onlardan 45 dakika ileride diye düşündü Robert Gardin. Sonra da yaklaşan bir süvari topluluğunun gürültüsünü işitti. Note apures diye fısıldadı akustine. Kaygılanma. Öbürleri gibi geçip gidecek bunlardı. Ormanlık alanın kıyısı boyunca atlarını tırsa kaldırmış olarak görüş alanına girdi süvariler. Öbürleri gibi silahlanmış ve üniforma giymiş, kılıçları yanda sallanan, karabinaları kılıflarında 20 atlı adam. Öbürleri gibi ormanın içine daldı onlar da. Tu ves dedi Agustin'e Robert Gardin. Gördün mü? Bunların sayısı çoktu dedi Agustin. Robert Gardin çok alçak sesle, öbürlerini yok etseydik bunlarla uğraşmak zorunda kalacaktık dedi. Yüreğinin çarpıntısı hafiflemişti şimdi. Gömleğinin göğsü eriyen karla sırılsıklam olmuştu. Göğsünün tam ortasında bir oyuk açılmış gibi hissediyordu. Güneş karın üzerinde parıl parıldı. Kar hızla eriyordu. Ağaç gövdelerindeki karın oyulurcasına eriyişini görebiliyordu. Tam makineli tüfeğin önünde, gözlerinin önünde, karın yüzeyi ıslaktı. Güneşin ışığı üstüne erittikçe kar dokunsan kırılacakmış gibi görünüyordu. Alttan da toprağın sıcaklığının soluğuyla eriyip gidiyordu kar. Robert Gardin, Primitovo'nun nöbet tuttuğu yere bakıp, onun iki eline ayaları aşağıya gelecek biçimde çaprazlayarak hiçbir şey yok işareti verdiğini gördü. Bir kayanın üzerinden Anselmo'nun başı göründü. Robert Gardin ona ayağa kalkmasını işaret etti. Yaşlı adam kayaya kayarcasına gelip makineli tüfeğin yanına uzandı. ''Kalabalıklar'' dedi. ''Çok kalabalıklar.'' ''Ağaçlara gereksinim kalmadı'' dedi ona Robert Gardin. ''Artık orman geliştirme çabasına gerek yok.'' Anselmo da Agustin de sırıttılar. ''Bu yaptığımız da işe yaradı. Ayrıca ağaçları şimdi dikmek tehlikeli olacaktır. Çünkü bu adamlar geri dönecek. Belki o kadar ahmak değildirler.'' Konuşma gereksinimi duyuyordu. Bu gereksinim onun için büyük bir tehlikenin atlatılmış olduğunun göstergesiydi. Sonradan duyduğu konuşma isteğinin gücüyle atlattıkları tehlikelerin nice büyük olduğunu her zaman değerlendirebilirdi. ''İyi bir kamuflajdı ha?'' dedi. ''İyiydi'' dedi Agustin. ''Faşizmin gelmişine de, geçmişine de, iyiliğine de. Dördünü de aklayabilirdik. Sen de gördün mü?'' dedi Anselmo'ya. ''Gördüm.'' Robert Gardin Anselmo'ya ''Sen'' dedi. ''Sen dünkü yerine ya da kendi seçeceğin daha iyi bir nöbet yerine gitmeli, yolu gözetlemelisin. Sonra da dünkü gibi yoldaki tüm hareketleri bildirmelisin. Bu iş için şimdiden çok geç kaldık. Karanlığa kadar bekle. Sonra geri dön. Bir başkasını gönderelim yerine.'' ''Peki ya bırakacağım izler?'' ''Kar kalkar kalkmaz aşağıdan in. Yol kar yüzünden balçık haline gelmiştir. Yolun kenarında tank izi ya da kamyon izi olup olmadığını tespit et. Orada gözetlemeye koyuluncaya kadar öğrenebileceğimiz yalnız bu. İzin verir misin?'' diye sordu yaşlı adam. ''Elbette. İzninle Lagrange'ye gitsem ve orada dün gece neler olduğunu araştırsam daha iyi olmaz mı? Bugün bana öğrettiğim biçimde yolu gözleyecek başka birini ayarlasak daha iyi olmaz mı?'' ''Böyle biri de gece raporunu verebilir. Ya da daha iyisi rapor için ben Lagrange'ye yine giderim. Süvarilerle karşılaşmaktan korkmaz mısın? Karlar kalktıktan sonra korkmam. Lagrange'da bunu yapabilecek birileri var mı?'' ''Var. Evet, bunu yapabilecekler var. Bir kadın olabilir bu. Lagrange'da güvenilir bir sürü kadın var.'' ''Buna inanırım.'' dedi Agustin. ''İnanmadan da öte. Biliyorum. Başka amaçlara hizmet eden birkaç kadın da var. Benim gitmemi istemez misin?'' ''Yaşlı adam gitsin bıraktı. Sen bu tüfekten anlıyorsun. Gün de daha sona ermedi. Kar erir ermez giderim.'' dedi Anselmo. ''Zaten hızla eriyor baksanıza.'' Robert Gardin, ''Pablo'ya enseleme olasılıkları nedir sence?'' diye sordu Agustin'e. ''Pablo Hinoğlu Hin'in tekidir.'' dedi Agustin. ''İnsanlar av köpekleri olmaksızın akıllı bir erkek geyiği yakalayabilir mi?'' ''Bazen yakalarlar.'' dedi Robert Gardin. ''Pablo'yu yakalayamazlar.'' dedi Agustin. Bir zamanlar ki Pablo'dan geriye süprüntüsü kaldığı bir gerçek. Ama bu tepelerde rahatının yerinde olması, canlı kalabilmesi, bir duvara yaslanıp kurşuna dizilen bir sürü insan varken onun geberene dek içki içebilmesi boşuna değil. Söyledikleri kadar kurnaz mı? Çok daha kurnazdır. Burada pek de yetenekli görünmedi bana. Coma Cueno, eğer o kadar yetenekli olmasaydı dün gece ölmüş olurdu. Gördüğüm kadarıyla siyasetten pek anlamıyorsun sen İngiliz. Ne de gerilla savaşından. Siyasette ve bunda en önemli şey varlığını sürdürmektir. Dün gece nasıl yaşamını sürdürdü baksana. Bir de senden ve benden yediği bokun miktarına bak. Şimdi artık Pablo birliğin harekatlarına katıldığı için Robert Gardner ona karşı konuşmak istemiyordu. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz Pablo'nun yeteneğiyle ilgili konuşmuş olduğuna pişman olmuştu. Kendisi de Pablo'nun nice kurnaz olduğunu biliyordu. Köprünün yıkımıyla ilgili buyrukların yanlışlarını anında görmüştü Pablo. Robert Gardner bu sözü Pablo'dan hoşlanmadığı için etmişti ve söylerken de yanlış yaptığını biliyordu. Bir gerilimin ardından çok fazla konuşmanın bir parçasıydı bu. Bu yüzden konuyu hemen bırakıp Anselmo'ya ''Peki gündüz gözüyle Lagrange'ye nasıl gireceksin?'' dedi. ''Zor olmaz'' dedi yaşlı adam. ''Askeri bandoyla gidecek değilim.'' ''Ne de boynunda bir çanla'' dedi Agustin. ''Ne de elinde bir pankartla.'' ''Nasıl gideceksin?'' ''Ormanda bir yukarı çıkıp bir aşağı inerek.'' ''Peki seni yakalarlarsa ne olacak?'' ''Kağıtlarım var.'' ''Hepimizin var ama bizimkileri hemen yutmalısın.'' Anselmo başını iki yana salladı. Gömleğinin göğüs cebine hafifçe vurdu. ''Bunu kaç kez düşünmüşümdür'' dedi. ''Kağıt yutmaktan hiçbir zaman hoşlanmadım.'' ''Üzerine biraz hardal koymamız gerektiğini düşünmüşümdür'' dedi Robert Gardner. ''Sol göğüs cebimde bizim kağıtları taşırım. Sağ cebimde de faşistlerin verdiği kimlikleri. Böylece acil bir durumda insan bir yanlış yapmaz.'' İlk süvari devriyesi önderinin girişi gösterdiğinde çok kötü anlar yaşamış olsalar gerekti. Çünkü hepsinin çenesi düşmüştü. ''Çok konuşuyorlar'' diye düşündü Robert Gardner. ''Ama bak Roberto'' dedi Agustin. ''Hükümetin her geçen gün sağa kaydığını söylüyorlar. Cumhuriyet de artık yoldaş değil, senyor ve senyora'' diyorlarmış birbirlerine. ''Ceplerini değiştirmen gerekmez mi?'' ''İyice sağa kaydığında onları kıç cebimde taşıyacağım ben'' dedi Robert Gardner. ''Sonra da tam ortasından dikeceğim.'' ''Bırak gömleğinde kalsınlar'' dedi Agustin. ''Bu savaşı kazanıp devrim mi yitireceğiz?'' ''Hayır'' dedi Robert Gardner. ''Ama eğer bu savaşı kazanmazsak ne devrim kalır ne cumhuriyet. Ne sen kalırsın ne ben. Ne de bir şey. En büyük Karajo'dan başka bir şey kalmaz.'' ''Ben de böyle diyorum işte'' dedi Anselmo. ''Savaşı kazanmamız gerek diyorum.'' Sonra da anarşistleri, komünistleri ve iyi cumhuriyetçiler dışında tüm bu kanallayı kurşuna dizmeliyiz. ''Bu savaşı kazanmalı ve kimseyi de kurşuna dizmemeliyiz'' dedi Anselmo. ''Adil bir yönetim kurmalıyız. Herkes de yönetimin nimetlerine, bu nimetler için ne kadar çabalamışsa o kadar katılmalı. Bize karşı savaşmış olanlar da hatalarını görmeleri için eğitilmeli. Bir sürü insanı kurşuna dizmemiz gerekecek'' dedi Agustin, sürüyle. Sağ yumruğunu sol avucunun içine vurdu. ''Kimseyi kurşuna dizmemeliyiz, önderleri bile. Çalıştırılarak ıslah edilmeliler. Onları hangi işte çalıştıracağımı biliyorum ben'' dedi Agustin. Yerden biraz kar alıp ağzına attı. Süvarilerin at sürmüş oldukları açıklığa baktı. Sonra erimiş karı tükürerek attı ağzından. ''Vaya, ne kahvaltı ama'' dedi. ''Rezil çingene nerelerde?'' ''Hangi işlerde?'' diye sordu Robert Gardner. ''Söylesene, ağzı bozuk.'' ''Uçaklardan paraşütsüz atlama işinde'' dedi Agustin gözleri parlayarak. ''Bu işi sevdiklerimiz için yaparız. Öbürlerini de çit kazıklarının tepesine çivileyip geriye doğru iteriz.'' ''Hiç hoş sözler değil bunlar'' dedi Anselmo. ''Böyle yaparsak asla bir cumhuriyete kavuşamayız.'' ''Onların tümünün kojonelerinden yapılmış koyu bir çorbanın içinde 10 fersah yüzmek isterim'' dedi Agustin. ''O 4 atlıyı görüp onları öldürebileceğimizi düşündüğümde kendimi ahırda aygırını bekleyen kısrağa benzettim. ''Ama onları niye öldürmediğimizi biliyorsun değil mi?'' dedi hafif bir sesle Robert Gardner. ''Korkuyorsun sandımdı.'' ''Korkuyordum da'' dedi Agustin. ''Hem korku hem de öbürü. Bu yaşamda öbüründen daha güçlü bir şey yoktur.'' ''Evet'' diye düşündü Robert Gardner. ''Biz bunu soğukkanlılıkla yaparız ama onlar yapamaz. Yapmamışlardır da hiç. Onların ikinci dinleridir bu. Akdeniz'in uzak ucundan yeni din gelmeden önceki eski dinleri. Hiçbir zaman terk etmedikleri ama yalnızca bastırıp gizledikleri ve savaşlarda ve engizisyonlarda yeniden ortaya çıkardıkları bir din. Oto döfeye, inanç edimine bağlı insanlar onlar.'' ''Öldürmek insanın yapmak zorunda olduğu bir şey. Ama bizimki onlarınkinden değişik. Ya sen?'' diye düşündü. ''Ya seni yozlaştırmadı mı bu? Sierra'da hissetmedin mi bunu hiç? Ya Yusera'da, Estremadura'da bunca zaman hiç hissetmedin mi bunu? Ya da herhangi bir anda?'' ''Küeva'' dedi kendi kendine. ''Her tren işinde. Berberiler eski İberyalılar üzerine kesinliği su götürür edebiyat yapmayı bırak da ister yalan söylesinler, ister söylemesinler, isteyerek asker olmuş herkesin bundan hoşlandığı gibi senin de öldürmekten hoşlandığını kabul et. Anselmo öldürmekten hoşlanmıyor. Çünkü o asker değil, bir avcı. Onu da gözünde büyütme. Avcılar hayvanları, askerler de insanları öldürür. Kendine yalan söyleme diye düşündü. Bu konuda edebiyat yapmaya da kalkışma. Uzun zamandır sana da bulaştı bu. Anselmo'ya karşı kötü şeyler de düşünme. Hristiyan o. Katolik ülkelerde pek rastlanmayan bir şey. Bak bakalım çingene yiyecek getirmiş mi dedi Anselmo'ya. Buraya gelmesine izin verme. Salağın teki o. Kendin getir yiyeceği. Ne kadar çok getirmiş olursa olsun onu daha fazlasını getirmesi için geri gönder. Karnım zil çalıyor açlıktan. Ama Agustin'in korkudan terlediğini sanmıştım diye düşündü. Eylemden önceki o doğal korku. Aynı zamanda öbürüymüş. Elbette. Şimdi yüksekten atıyor da olabilir. Korku sarmıştı ortalığı. Korkuyu elimin altında hissettim. Artık konuşmayı kesmenin zamanı geldi. 24. Bu Mayıs sonu sabahında gökyüzü alabildiğine açık ve duruydu. Ilık bir yel Robert Garden'ın omuzlarını yalıyordu. Kar hızla eriyor, onlar da kahvaltılarını ediyorlardı. İçine iki keçi sütünden yapılma peynirle et konmuş iki büyük sandviç vardı. Robert Garden çakısıyla soğanları kalın kalın kesip bunları ekmek dilimleri arasına etle peynirin her iki yanına yerleştirmişti. Ağzı tıka basa dolu olan Agustin, soluğun öyle kokacak ki ormanı geçip faşistlerin burnuna kadar gidecek dedi. Şu şarap tulumunu ver bana da ağzımı çalkalayayım dedi. Ağzı et, peynir, soğan ve çiğnenmiş ekmekle dolu olan Robert Garden. Hiç bu kadar acıkmamıştı Robert Garden. Deri tulumun kokusu tadına hafif sinmiş olan şarabı doldurdu ağzına ve yuttu. Sonra bir koca yudum daha şarap aldı ağzına. Tulumu şarap boğazının dibine değin fışkıracak biçimde havaya kaldırarak. Elini kaldırdığında tulum otomatik tüfeği örten çam dallarının iğnelerine şarabı boğazından aşağıya doğru akıtmak için arkaya devirdiği başı da çam dallarına değdi. Agustin makineli tüfeğin üzerinden sandviçi uzatarak bunu da ister misin diye sordu Robert Garden'a. Yok sağ ol sen ye onu. Yiyemem sabahları yemeğe alışık değilim ben. Gerçekten istemiyor musun? Yok al sen. Robert Garden sandviçi alıp kucağına koydu. O sırada el bombalarının bulunduğu ceketinin yan cebinden soğanı çıkarıp onu kesmek için çakısını açtı. Cebinde kirlenmiş olan yüzeyinden ince bir tabaka kesip attı. Sonra kalın bir dilim kesti. Soğanın dış halkalarından biri düşünce bunu aldı, katlayıp sandviçin içine koydu. Kahvaltıda hep soğan mı yersin diye sordu Agustin. Varsa yerim. Senin ülkende onu herkes böyle mi yapar? Yok dedi Robert Garden. Orada bundan pek hoşlanmazlar. Sevindim buna dedi Agustin. Amerika'yı hep uygar bir ülke olarak düşünmüşümdür. Soğan alıp veremediğin nedir? Kokusu. Başka bir şey değil. Kokusu olmasa güle benzer. Robert Garden ağzı dolu olarak ona bakıp sırıttı. Bir gül gibi dedi. Gül gibi güçlü. Bir gül güldür. Gül de soğandır. Senin soğanlar beynine dokunmaya başladı dedi Agustin. Kolla kendini. Bir soğan bir soğandır. Bir soğan da bir soğandır dedi neşeyle Robert Garden. Sonra da bir taş bir şarap maşrafasıdır, bir kayadır, bir büyük kayadır, bir çakıl taşıdır diye düşündü. Ağzını şarapla çalkalayıver dedi Agustin. Pek garip bir adamsın sen Inglis. Daha önce bizimle iş yapmaya gelen dinamitçiyle senin aranda büyük bir fark var. Tek bir büyük fark var. Söyle bana neymiş o? Ben yaşıyorum, o ise öldü dedi Robert Garden. Sonra da neyin var senin diye düşündü. Bu ne biçim konuşma böyle? Yemek seni böyle hemencecik mutlu mu ediyor? Nesin sen? Soğanla sarhoş mu oldun? Senin için tüm anlamı bu muydu? Kendi kendine tüm içtenliğiyle hiç pek bir şey ifade etmemişti ki diye düşündü. Bir şey ifade etmesi için çabalayıp durdun ama hiçbir işe yaramadı. Artık zamanın daralınca yalan söylemeye gerek kalmıyor. Hayır dedi şimdi ciddi bir ifadeyle. O çok acı çekmiş bir adamdı. Ya sen? Sen acı çekmedin mi? Hayır dedi Robert Garden. Ben az acı çekenlerdenim. Agustin ben de öyle dedi ona. Acı çekenler vardır. Bir de acı çekmeyenler. Ben çok az acı çektim. Bu daha iyi ya diyerek şarap tulumunun tıpasını açtı yine. Bununla insan daha az acı çekiyor. Ben başkaları için acı çektim. Bütün iyi insanlar gibi. Ama kendim için çok az acı çektim. Karın var mı senin? Yok. Benim de. Ama şimdi Marian var. Evet. Bu işte bir gariplik var dedi Agustin. Tren işinde bizim yanımıza geldiğinden bu yana Pilar herkesten uzak tuttu. Sanki Karmelit manastırındaymış gibi. Onu nasıl şiddetle koruyordu aklın almaz. Sen gelince kızı sanki bir armağanmışçasına sana verdi. Sen ne dersin bu işe? İş bildiğin gibi değil. Nasıl öyleyse? Pilar kızı benim gözetimim altına verdi. Senin gözetimin onunla tüm gece joderlemek mi oluyor? Talihim varmış. Ne güzel bir gözetim biçimi bu. İnsanın bir başkasını böyle gayet güzel koruyabileceğini aklın almıyor mu? Alıyor almasına da böylesi bir gözetim işini bizden biri de yapabilirdi.
Ayrım sonu.